İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink.
Ayrım 7.
Diyalog kadar önemli bir diğer husus ise diyaloğun üslubu. Söz gelimi, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün sorunlar çözülünce biz fakirlik içindeki 1,5 milyon Ermeni'ye de sahip çıkarız. Orada kimseler kalmıyor, Ermeniler gidiyor şeklinde verdiği bir beyanattan da hareketli bu üslup meselesine dikkat çekmekte yarar var. Sayın Gül'ün bu sözleri iyi niyetle söylenmiş olsa da çok açık olarak gösteriyor ki Türkiye, Ermenistan ile ilişkilerini ağırdan alışına bir de ağır ve özensiz bir üslup eklemeye başladı. Niyeti bu olmasa da Gül'ün üslubunun Ermenilerin ulusal onurunu kırabilecek bir tarafın olduğu açık. Bu da fakirlik içindeki 1,5 milyon Ermeni'ye sahip çıkarız anlayışında gizli. Gül, Ermenistan'ın bağımsız bir devlet olduğunu unutmuş durumda ve sadık teba sahibi olmak alışkanlığından olsa gerek sahiplik anlayışını hala sürdürüyor. Doğrudur. Ermenistan'da halk bugün ekonomik sıkıntı içinde. İşsizlik has safhada olduğundan eli iş tutan kadın erkek herkes yaban ellerde iş bulabildiği her yere dağılmış durumda ve biriktirebildiği küçük artı değerlerle Ermenistan'daki yakınlarının yaşamını zar zor devam ettirme çabasında. Ancak 4000 yılı aşkın tarihinden bu noktaya gelen Ermeni halkının yaşadığı tarihsel dramı bir kenara itmek ve Ermeni halkını sadece bugün yaşadığı sıkıntıyla değerlendirmek büyük haksızlık. Sonuçta Ermeni halkı onuruyla ve alın teriyle dört bir yandan kıstırıldığı ekonomik sıkıntıyı aşmak için didiniyor. Onlar ne kimseden yardım dileniyor ne de kimsenin kendilerine sahip çıkmasını bekliyor. Ulusal onur denilen kavram da ancak her ulus için böylesi zor durumlarda gösterilen vakur duruşla anlam buluyor. Bir başka devlet ve ulusla kurulacak diyaloğun dili bu denli fukaralaştırılmamalı. Sonuçta kendi ulusal onurumuzun saygınlığı diğerinin ulusal onuruna gösterdiğimiz saygıyla doğru orantılı. Diğerine saygıyı boş verdiğimizde kendimizinkinin içini doldurmuş olmuyoruz. Sahip çıkmakla ilişki kurmanın ve yardımlaşmanın farklı söylemler olduğu apaçık ortada. Bu tür karşı tarafın onurunu umursamayan söylemler öteden beri diyalog gerekli diyen değişik siyasetçiler ve iş adamları tarafından da sıkça kullanılıyor. Öyle ki bazen ilişki sadece parayla ve ekonomik getiriyle tarif ediliyor. Oysa diyalog ve ilişkiyi sadece ekonomik getiriyle değerlendirmek artık çağ dışı bir yaklaşım. Özellikle de Türkiye ve Ermenistan gibi geçmişi ağır sorunlarla duvarlaşmış iki ülke ilişkilerinde diğer moral kazanımları öne çıkarmak her şeyden çok daha önemli. Moral kazanımların başında gelen ise iki halkın ilişki ve diyalog sayesinde yaşamaya başlayacağı normalleşme süreci olmalı. Tarihten aldıkları ağır mirasla bugün için birbirlerine bir hayli güvensiz bakan iki halkın bu normalleşme süreciyle birlikte yeniden kazanacakları güven, iki halkın geleceğinin en büyük teminatı olacak. Normalleşme, gerçek çözümün ta kendisi. Sonuçta geleceği belirleyecek olan da bu iki halkın sokak alışverişlerinde, kahve sohbetlerinde başlayacak diyaloğudur. O sohbetler soykırımın konuşulmasını normalleştireceği gibi iki halkın birbirini yeniden keşfinde kolaylaştıracaktır. Asıl olan her iki ülke arasında resmi, diplomatik ilişkinin kurulması, sınırların açılması, diğer yandan da sivil kesimde diyalog ve ilişkinin gelişmesidir. Bu açıdan Türk ve Ermeni aydınlarına, sivil toplum örgütlerine büyük görev düşüyor. Kabul etmek gerekir ki bugüne kadar Türk ya da Ermeni aydınlarının, sivil toplum örgütlerinin bu yönde harcadıkları çaba hayli yetersiz ve sonuç almaktan uzak kaldı. İki halkın ilişkilerinin düzeltilmesi sadece iki devletin resmi temasına ya da temassızlığına terk edilemez. Devletlerin kilitlendiği noktada halk diplomasisinin devreye girmesi gerekir. Kilidin şifresi, sınırın açılması, diplomatik ilişkinin kurulması. Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasına ilişkin öncelikle söylenmesi gereken her iki kesimde de bu sınırın açılmasını isteyenlerin çoğunlukta olduğu. Elbette her iki tarafta açılmamasını isteyenler de var. Ancak bunlar şu an için belirleyici olsalar da çoğunlukta değiller. Türk tarafında sınırın açılmaması gerektiğini söyleyenlerin yelpazesi hayli değişik ve bu yelpaze Ermenistan'ın bir devlet olarak varlığını tahammül edemeyenlerden tutun da şu aşamada sınırın açılmasını Şahin Koçaryan'ın iç politikada kullanabileceği bir koz olarak görenler, sınırı açmayarak Ermenistan'ı Karabağ ve soykırım konusunda sıkıştırmak gerektiğine inananlara varacak kadar geniş. Ermenistan tarafında ise büyük balığın küçük balığı yutacağı düşüncesini ileri sürenler, 70 milyonluk Türkiye'nin parasıyla ve ekonomisiyle Ermenistan'ı istila edebileceğini, Ermenistan'ın Türkiye'ye nazaran çok zayıf bir ekonomisi olduğunu, satacak bir şeyi bulunmadığını, daha ziyade satın alacağını dile getirip sınırın açılmasının esas olarak Türkiye'ye yarayacağı kaygısıyla karşı çıkıyorlar. Diğer taraftan ise büyük çoğunluk her iki kesimde de sınırın açılmasının yarar getireceği fikrinde ortak. Öyle ki Türkiye'nin sınır illerindeki MHP'li belediyeler dahi bu fikirde. Sınır illerindeki halk her yıl yaptığı değişik girişimlerle sınırın açılmasını talep ediyor. Sonuncu girişim Kars halkının topladığı ve meclise gönderdiği 50 bin imzalı dilekçe. Ne var ki tüm bu çoğunluk iradesine rağmen sınır bir türlü açılmıyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkisizlikte Ermenistan biz ön koşulsuz ilişkiye hazırız derken Türkiye ilişki kurmayı 3 koşula bağladı. Karabağ'ın işgalinin kaldırılması, soykırımın tanınması çalışmalarından vazgeçilmesi ve Kars Antlaşması'nın teyidi. Bunlardan hangisi birinci sırada sorusuna verilecek yanıt zamana ve gündeme bağlı olarak değişip bir gün Kars Antlaşması'nın teyidi, diğer gün Karabağ, şu sıralar ise yine soykırım olarak öne çıkabiliyor. Oysa Türk-Ermeni ilişkilerindeki kilitlenme belirttiğimiz bir dizi nedenden ötürü tek bir anahtarın, tek bir çevrimiyle çözülebilecek bir kilitlenme değil. Birbirinin ardı sıra yerleşmiş ve hayli karmaşık hale gelmiş şifreli bir kilitlenme. Dolayısıyla burada kullanılacak anahtar da bu şifreyi adım adım çözecek bir yapıda olmalı. Her bir şifreyi çözür, ardından geleni çözmeyi kolaylaştıracak yapıda. Şifrenin ilk sırasında ise asla tarih yer almamalı. İlişkinin ancak tarihi çözdükten sonra kurulabileceğini sananlar yanılırlar ve bu sadece oyalamaktan ibarettir. Anahtarın ilk hamlesi Türkiye-Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin başlaması ve ille de sınırın açılması olmalı. Ancak şifrenin bu birinci aşaması geçildikten sonra Karabağ, tarih ya da sınır sorunlarının çözümü çok daha kolaylaşabilir. Dolayısıyla ilişkileri tesis edecek olan ilk adım tarihin aşılması değil, tarihin aşılmasını sağlayacak olan ilişkinin kurulmasıdır. Keza Kars Antlaşması'nın teyidi sorunu da kilidin çözülecek ilk şifresi olamaz. Bazı siyasi gözlemciler Kars Antlaşması'nın teyidi konusunda ilerleme sağlanırsa diğerlerinin ön şart olmaktan çıkabileceğinden Karabağ ve soykırım konularının zamana, hayatın akışına ve sorunların kendi mecrasına çözülmesine terk edilebileceğinden bahsediyorlar. İddia o ki Kars Antlaşması'nın Ermenistan tarafından teyidi kapalı kapıları açabilecek ilk anahtardır. Öyle ki Başbakan Tayyip Erdoğan'ın son AB seyahatlerinde ve Rusya seferinde dile getirdiği hep bu konu oldu. Başbakan, biz Ermenilerle barışmak istiyoruz ama onlar 1921'deki Kars Antlaşması'nı bile tanımıyorlar. Onlar bir adım atsın, biz iki adım atarız şeklinde açıklamalarda bulundu. Tabii burada önemli olan soru şu. Türkiye ile ilişki kurmayı hayli arzu eden Ermenistan bu anahtarı niçin kullanmaz? Ermenistan'ın bu konudaki duruşu ne? Ermenistan'ın duruşunu anlamak için ilkin Kars Antlaşması'nın ne olduğuna bakmak gerekir. Kars Antlaşması bir tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin, diğer tarafta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üyesi Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan hükümetlerinin yer aldığı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurucusu Rusya'nın da katıldığı 13 Ekim 1921'de imzalanan antlaşmadır ve önemli sonuçları arasında da Türkiye'nin bugünkü doğu sınırlarının belirginlik kazanması yer alır. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin bu antlaşmanın teyidini talep edişindeki ısrarın nedeni Ermenistan'ın bu sınıra ne kadar saygı gösterdiğini görmek, diğer bir deyişle de Türkiye'den bir toprak talebinde bulunup bulunmadığını anlamaktır. Bu talep aslında Ermenistan'ın gerçek niyeti sınanıyor. Ermenistan'dan bakıldığında ise Türkiye'nin bu ısrarı işi yokuşa sürmekten başka bir şey değil. Denilenin özeti şu: Ermenistan devleti bağımsızlığından bu yana ne Terpetrosyan döneminde ne de Koçaryan döneminde hiçbir zaman Kars Antlaşması'nı tanımadığını beyan eden yazılı ya da sözlü bir açıklamada bulunmadı. Kars Antlaşması o dönemin hükümetleri tarafından 1921'de imzalandı, 1922'de de taraf ülkelerin parlamentolarında onandı. Onama kararları karşılıklı olarak taraflara sunuldu. Dolayısıyla bizatihi antlaşmanın kendi içinde bu antlaşmayı belli bir süreye bağlayan ya da belli bir süre sonra yeniden teyidini şart koşan bir madde olmadığına göre bugün taraflardan birinin bu anlaşmanın teyidini tekrar istemesi anlamsız. Üstelik zaten tarafların birbirlerinin sınırlarını tanıdıklarını net bir şekilde ortaya koyan fiili bir durumun varlığı da gerçek. Ne Ermenistan tarafının ne de Türk tarafının sınırı ihlal teşebbüsleri söz konusu değil. Bu da antlaşmanın sınırlara ilişkin bölümünün yürüdüğünün açık göstergesi. Ermenistan, antlaşmanın sınırlar dışında kalan bazı maddelerine ilişkin hususları dile getirerek Kars Antlaşması'na asıl uymayanın Türk tarafı olduğunu iddia ediyor. Denilen şu: Kars Antlaşması'nın gereği olarak 1922'de Tiflis'te tekrar bir araya gelindi ve antlaşmanın gereklerini yerine getirilmesi ve uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre tarafların karşılıklı konsolosluk ve elçilikler açmaları gerekiyordu. Nitekim bu yapıldı. Türkiye'nin 1924'e kadar Erivan'da bir büyükelçiliği, Gümrü'de de konsolosluğu faaliyet gösterdi. Aynı şekilde Ermenistan'ın da 1924'e kadar Kars'ta bir konsolosluğu vardı. Ancak Türkiye buna 1924'te son verdi. Dolayısıyla bu haliyle Kars Antlaşması'nı asıl Türkiye ihlal etmiş oldu. Kars Antlaşması'nda bulunan diğer bir husus ise Türkiye'nin demir yolunu açık tutması ve karşılıklı ticari ilişkilerin kurulmasıydı. Bugün bunları da uygulamayan Türkiye'dir. Dolayısıyla Kars Antlaşması'nı kimin ihlal ettiği yeniden sorgulanmalı. Türkiye, Ermenistan'ı bağımsızlığından sonra ilk tanıyanlardan biriydi. Bu tanımayı diplomatik ilişkiye taşımak için ikili temaslar ise süratle başlatılmıştı. Kars Antlaşması'nın teyidi o günlerde de Türkiye tarafından dile getirilen bir konuydu ama üzerinde anlaşılan bir protokolle bu konuda pekala aşılıyordu. Ne var ki tam bu protokolün imzalanması sürecine girilmişken Ermeni güçlerinin Kelbecer'i işgal etmesi üzerine Türkiye görüşmeleri durdurdu. Bu da Karabağ Savaşı'ndan dolayı Türkiye ile Ermenistan ilişkilerindeki ilk kopuş oldu. Ardından sınırlar kapatıldı ve bir daha eski günlere dönmek mümkün olmadı. Neydi o günlerde üzerinde anlaşılan protokol? Her iki hükümette daha önce ortak olarak hazırlanmış ve üzerinde çekince konmamış önceki tüm antlaşmalara saygı duyduklarını belirtiyorlar ve özel olarak herhangi bir antlaşmanın adını zikretme gereği duymuyorlardı. İşte Kars Antlaşması da bu adı zikredilmemiş olanlardan biriydi ve sorun olmaktan çıkıyordu. Bugün ise ne yazık ki gelinen nokta bu hazırlanan ama imzalanamayan protokolden çok uzak. Türkiye, Ermenistan'da iç politika açısından hayli nazik bir durum arz eden bir konuda dayattığı taleple çözüm yerine çözümsüzlüğü üreten taraf görünümünde. Önce Ermenistan'daki nazik duruma bakmak gerekir. Kars Antlaşması, Ermeniler açısından bir yenilgi ve toprak kaybının belgesi ve çaresizliğin teyididir. Dolayısıyla Ermeni dünyasında bu yenilgiyi kabul etmeyenlerin bulunması ve her fırsatta milliyetçi bir siyaset üretmeleri çok doğal. Nitekim 1993'te Ermenistan parlamentosunda bir komisyona taşnak bir milletvekili tarafından getirilen Ermenistan Kars Antlaşması'nı kabul etmediğini yasa maddesi haline getirsin önergesi bizzat o dönemin hükümetince engellendi ve böyle bir politikanın var olamayacağı o günden beri de Ermenistan'ın temel politikası haline dönüştürüldü. Başından beri hem Türkiye ile yumuşak ilişkiler geliştiren Levanter Petrosyan döneminde hem de sert bir sürece giren Koçaryan döneminde bu nazik konuların cesaretle ele alınışına ama aynı zamanda da iç siyasette ne gibi çalkantılara yol açtığını hep birlikte tanık olduk. Levanter Petrosyan iktidarı Türkiye ile yürüttüğü yumuşak ilişkileri nedeniyle siyasi geleceğini dahi kaybetti. Koçaryan ise Türkiye'den toprak kalemimiz yok beyanı ile ülke içinde ve dışında ağır eleştirilere maruz kaldı. Hal böyleyken Türkiye'nin Ermenistan hükümetlerinden özel olarak Kars Antlaşması'nın tanıdığını teyit etmesini istemesi ise çözüme niyetlenen Ermenistan hükümetlerini bu milliyetçi çizgideki aslanların arasına atmakla aynı anlama gelir. Doğrusu Ermenistan tarafından algılanan o ki Türkiye bunu bilerek yapmakta ve bu ısrarıyla da Ermenistan'daki milliyetçilerin ekmeğine yağ sürerek işi yokuşa sürmektedir. Görünen o ki Ermenistan kendi ikileminin farkında ama Türkiye'nin bu ikilemi körüklediğinin de. Oysa taraflar gerçekten samimi ise bu sorunu aşmak diplomasi içinde hiç zor olmayabilir. Yeter ki istensin. Karabağ şartı ise 1993 yılıyla birlikte ilişkisizliğe eklenmiş bir diğer kilitlenme. Kafkasya'nın geleceğini tehdit eden ve karşılıklı uzlaşmayla bir an önce çözülmesi gereken ciddi ve tarihsel bir sorun. Bu çözüm içinde halkların bağımsızlık talepleri, güvenlik sorunları ve müktesep hakları kesinlikle gözetilmeli. Bölgeden göç ettirilmiş olanlar yurtlarına dönebilmeli ve barış içinde yaşamanın koşulları yaratılmalı. Böylesi bir çözüm için uluslararası girişimler, başta AGİT, Minsk grubu olmak üzere değişik çabalar sürüyor. Türkiye'nin de bu çaba içinde yer alabilmesi önemli. Ne var ki Karabağ sorunu esas olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir sorun ve Türkiye ile Ermenistan ilişkilerini bu soruna kilitlemek çözümsüzlüğü daha da artırıyor. Aksine Türkiye ancak Ermenistan ile ilişkilerini geliştirebildiği ölçüde Karabağ sorununda yapıcı bir rol üstlenebilir ve taraflar arasında arabuluculuk yapabilir. Türkiye'nin dönem dönem dile getirdiği arabuluculuk söyleminin Ermenistan tarafından samimi bulunmamasının temel nedeni de işte bu ilişkisizlik.
Ayrım sonu.